Ayrım 7, Şaki, Murat Ağırel, sayfa 64. Ziraat Bankası'ndaki 30 milyon liralık kredinin bilgileri yok. Yıl 1999, kuraklık, don, dolu, sel ve benzeri afetler nedeniyle devlet önlem aldı. Çiftçinin mahsulleri için en az %40 oranında zarar gören ve durumları il ihtiyaç komisyonlarınca tespit edilmiş bulunan çiftçilere yardım etmek amacıyla bir protokol geliştirildi. Söz konusu protokol, Hazine Müsteşarlığı ile TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştır. Protokol gereğince Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ödenekten fona 30 milyon lira aktarıldı. Bu ödeneği fon adına kredilendirme işini de TC Ziraat Bankası yaptı. Sayıştay bu paranın daha önceki yıllarda da akıbetini araştırmış ancak bulamamıştı. 2017 yılında tekrar hesapları inceledi ancak Ekonomi Bakanlığı nezdinde kredilendirme işlemiyle takip eden süreçlere ilişkin bilgi ve belgenin mevcut olmadığını gördü. Yahu nerede bu milletin parası? Doğal olarak bunu sormuş. Ekonomi Bakanlığı cevap olarak bu kredilendirmeyi kendisinin yapmadığını, bu yüzden kayıtların kendisinde olmadığını belirtmiş. İyi de bu cevap doğru değil. Çünkü fon hesabı 637 sayılı KHK'nın 37. maddesiyle böyle tüm işlemlerin artık Ekonomi Bakanlığı'nca yürütüleceği hükmüne bağlanmıştı. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı değil ise o zaman ben de sorarım. 2014 yılında bu fon hesabında biriken parayı neden kullandınız? Sayıştay daha önce bu durumu 2014 yılı raporlarında dile getirmiş ama sonuç alamamış. 2017 yılı raporlarındaki bu sorun hakkında sonuç bölümü aynen şöyle. 29.12.2017 itibariyle gerçekleştirilen tahsilatların ne kadarının ana para veya ferilerine ilişkin olduğuna dair bakanlık nezdinde kayıt olmadı. Gerek kredi stoku gerekse de kredi geri dönüşlerinin bakanlık muhasebesinde izlenmediği, fona ilişkin envanter tutulmadığından kullandırılan krediler ve borçlular listesinin bilinmediği ve takip edilmediği, hazineden alınmış devir listesi bulunmadığı, Maliye Bakanlığı'ndan tohumluk kredilerinin tahsiline, takibine, tahsil edilen feri tutarlara, geri ödemenin ne kadar süre devam edeceğine, kalan kredi stokunun miktarına ilişkin bilgi alınmadığı tespit edilmiştir. Havalar kötü. Sayıştay'ın Meteoroloji Genel Müdürlüğü, MGM hakkında hazırladığı düzenlilik denetim raporunda yer alan bilgileri sizlere sunmam gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü havacılık destek hizmetleri veriyor. Bu hizmetlerinin karşılığında da herhangi bir kar elde etmiyor. Dolayısıyla hizmet verdiği kurumların da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kanunlar gereği bir ücret talep etmemesi gerekiyor. Değil mi? Ancak durum işte öyle değil. Sayıştay raporlarına yansıyan gelir gider tablolarından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, MGM'nin, ücretsiz hava durumu bilgisi verdiği havaalanı işletmelerine, elektrik, su, telefon, ısıtma, soğutma, giriş kartı giderlerinin yanı sıra kira ödemeleri yaptığını öğrendik. Ne var bunda diyorsunuz? Hemen raporlarda bulunan detaylar ile anlatayım. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın kriterlerine göre her havaalanında ulusal veya uluslararası meteorolojik bilgi taleplerini karşılayabilecek bir meteoroloji ofisinin bulunması zorunludur. Dolayısıyla MGM uçuş için zorunlu meteorolojik bilgi hizmetlerini veriyor. Bu hizmetleri kar içeren bir ücret karşılığında kullanıma sunmadığı için verdiği hizmetlerin yanı sıra kira ödemesinin yasal dayanağı da bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nda TAV AŞ'ye aylık 13.387 avro karşılığı tahsis ücreti yani kira ödüyor. Atatürk Havalimanı'nda TAV AŞ'ye yıllık ödenen tahsis ücreti yani kira 643.143 lira olarak gerçekleşiyor. Esenboğa TAV AŞ'ye toplam 240.798 lira, Dalaman ATM'ye toplam 229.718 lira, Antalya Fraport AŞ'ye ise toplam 148.491 lira kira ödenmiş. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2017 yılında havaalanları, havalimanlarına toplam 2.452.000 lira kira ödemesinde bulunuyor. Bu rakamın 1.310.000 lirası DHMİ tarafından işletilen alanlara, 1.141.000 lirası ise özel meydanlara ait. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ben soruyorum. Havalimanlarında hizmet veren Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, cami gibi kamu kurumları kira ödüyor mu? Tabii ki hayır. Vermemesi de gerekir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuruluş kanunu ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yerine getirdiği ve kar unsurunun bulunmadığı meteorolojik hizmetleri için DHMİ ve diğer özel havaalanı işletmelerine alan tahsis ücretleri, yani kira ödememesi gerekiyor. Sonuç olarak sahip olduğu taşınmaz arazileri başka kurumlara nedensiz şekilde tahsis edilen, hiçbir ücret almadan hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hizmet alması yasal olarak zorunlu olan kurumlar tarafından kira ödemeye tabi tutulmuş. Peki bu kiralar nereden veriliyor? Kendisine ayrılan bütçeden. Bütçe nasıl oluşuyor? Bizlerin zar zor kazandığımız paralardan ödediğimiz vergiler ile oluşuyor. Burada hoyratça harcanan para yetkililerin değil, bizatihi bizlerin alın teridir. Tüm bu satırların bu bilinçle okunması gerekir. Devlet yetkilileri umarım bu kuruma yapılan uygulamalardan haberdar olur ve ödediği paraları geriye dönük olarak ilgililerden tahsil edip kamunun uğradığı zararı giderir. Üniversite değil, ticarethane. Cumhuriyet Üniversitesi kendiyle aynı adı taşıyan bir vakfa sahip. Vakfın yönetim kurulu başkanlığını üniversitenin rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız yapıyor. Yönetim kurulunda bir de AKP Belediye Meclis üyesi bulunuyor. Ne var bunda diyebilirsiniz. Önce Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite Vakfı ve vakfa bağlı şirketlerin yaptıkları raporlara nasıl yansımış onu aktaralım. Ardından kanunlar ne diyor onu anlatalım. Üniversiteye tahsis edilmiş olan taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilebilmesi gerekirken, mevzuata aykırı bir biçimde vakfın şirketine bu amaçlar dışında ihalesiz ve pazarlık usulü kiralanmış. Vakıf şirketleri kiraladığı taşınmazları alt kiracılara kiralıyor. Şirketler sözleşmelere konulan kira bedelinden ayrı olarak 3 yıllık kira bedelinin 10 katından daha fazla tutarlarda devir bedeli karşılığında kiraya veriyor. Kafamız daha fazla karışmadan biz bu yazdığımızı Sayıştay raporlarını kaynak alarak örneklendirelim. Simit Sarayı. Hazine tarafından üniversiteye tahsis edilen bu taşınmaz idare tarafından vakfın şirketine 10 yıl süreyle kiralanıyor. 10 yıllığına bu taşınmazı kiralayan vakıf şirketi taşınmazı 15 yıllığına Simit Sarayı'na kiralıyor. Hazine ve taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik 68. maddede kiraya verilecek taşınmazların kira süresi 10 yıldan çok olamaz deniliyor. Süper değil mi? Hukuken zaten bu taşınmaz bu şekilde kiralanamaz. Hadi kiraladın, alt firmaya devredemezsin. Haydi devrettin, 10 yıllığına kiraladığın bir yeri 15 yıllığına nasıl kiraya verirsin arkadaş? Akıl alır gibi değil. Yıllık ortalama 15 bin lira tutarında bir bedelle kiraya verilen taşınmaz, alt kiracıya yıllık 60 bin lira kira ve 250 bin lira demirbaş bedeli altında bir tutar da kiraya verilmiştir. Bir anlamda kamu taşınmazı hukuka aykırı yöntemler kullanılarak üçüncü şahısların kullanımına kamunun aleyhine olmak üzere kiraya verilmiş. Moda Kafe. Üniversite idaresi tarafından vakfın şirketine 3 yıl süreyle kiralanan bu taşınmaz, alt kiracılık yöntemiyle hukuka aykırı bir biçimde 18 yıl 5 ay 5 gün süreyle alt kiracıya kiralanmış. 3 yıllık ortalama 20 bin lira yıllık kirası olan taşınmaz, şirket tarafından alt kiracıya yıllık 72 bin lira kira ve 650 bin lira devir bedeli ile kiraya verilmiş. Es Mundo Cafe. Bu taşınmaz üniversite idaresi tarafından vakfın şirketine 10 yıl süreyle kiralanmış. Yine aynı hukuksuz yöntem ile 15 yıl süreyle alt kiracıya vakfın şirketi tarafından kiralanmış. Yıllık yaklaşık 6 bin lira kirası olan taşınmaz ilk yıl için alt kiracıya 24 bin lira yıllık kira bedeli ile kiraya verilmiş. Sayıştay yaptığı denetimlerde bu kiralama yönteminin ve vakıf şirketlerinin durmayacağını görmüş ve raporuna da yazmış. Raporunda hastane içinde bulunan 3 adet taşınmazın ve yasal izinleri alınmamış düğün ve balo salonunun vakfın internet adresinden hali hazırda kiraya verildiğini tespit etmiş. Bitti mi? Hayır, tabii ki. Devam ediyoruz. Üniversiteye hazine tarafından tahsis edilen bir arazi var. Üniversitenin Sayıştay'a sunduğu raporda bu arazi üzerinde herhangi bir gelir getirici taşınmazın olmadığı bildiriliyor. Sayıştay araziye gidip denetliyor. Ne görsün? Arazi üzerinde vakfın şirketi tarafından işletilen medikal malzeme satış yeri ve sigorta acentesini görüyor. Sayıştay doğal olarak hemen bu yer ile ilgili belgeleri istiyor. Vakıf şirketi idareden herhangi bir izin almadan malzeme satış yeri yapmış, sonra burayı büfeye dönüştürmüş. Sonra yetmemiş, bu büfeyi ikiye bölüp bir kısmını sigorta şirketine kiralamış. Bu yapılanlardan hem vakfın yönetim kurulu başkanı hem de üniversite rektörü olan Alim Yılmaz'ın haberi yokmuş. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'nın icraatları bunlarla mı sınırlı? Değil efendim, daha devam ediyoruz. Bu yazdıklarımın tamamı yağmadır. Üniversitenin arazisi üzerine 7 katlı bina inşa ediliyor. Binanın inşa amacı üniversitede çalışan bekar personel ve öğrencilerin barınmasını sağlamak. Peki ne olmuş? Bina vakıf merkezi olarak kullanılmış, vakıf şirketleri de bu binanın katlarını işgal etmiş. Kira vermedikleri gibi elektrik, su, ısınma, soğutma giderlerini de üniversite karşılamış. Vakfı denetleyen vakıflar müfettişi ikaz etmiş ve davetiye usulü ile 2017 yılı için 110 bin lira kira bedeli belirlemiş. Vakıf şirketi bu bedeli çok bulmuş. Bedel 55 bin liraya düşürülmüş. Bu bedel de vakıf şirketi tarafından çok görülmüş, kira bedeli 30 bin liraya düşürülmüş ve kiralama işlemi sonuçlandırılmış. Değerli okuyucular, hayretler içinde okuduğunuz yukarıda yazılan bilgilerin tamamı belgelidir. Bu yazdıklarımın tamamı yağmadır. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı kanunda açıkça yasaklanmasına rağmen üniversitenin adını kullanmakta, sermayesinin %99.25'ine sahip olduğu .... AŞ ile bu şirketin %74.50'sine sahip olduğu Bilim Aktif Limited şirketi gelir getirici bütün taşınmazları ihale yolu ile kiralıyor. Bunların bir kısmını da yasal olmayan yöntemlerle alt kiracılara kiralayarak haksız kazançlar elde ediyor. Vakıf başkanı aynı zamanda üniversitenin rektörü. Vakfın merkezi ve vakfın iştiraki olan şirketler yine kanunun açıkça yasaklamasına rağmen üniversiteye ait binalarda faaliyet göstermekte ve 1990 yılından Kasım 2017 tarihine kadar herhangi bir kira veya bedel ödemeden 480 metrekare oturumlu 7 katlı binayı işgal ediyor. Binanın elektrik ve su paraları da yıllardır üniversite tarafından ödenmiş ve herhangi bir tahsilat yapılmamış. Üniversite rektörü İmam Hatip ve İlahiyat mezunu bir hoca. Vakıf yetkilileri vakfa ait şirketlerin müdürlüğünü de yapıyor. Mesela vakıf saymanı aynı zamanda vakıf şirketi olan Bilim Aktif Limited şirketinin de müdürü. İlgili yasaya göre kurallar şöyle. Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz. Bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz. İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun, vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapacakları ihalelere katılamazlar. Ceza bölümünde ise bu suçu işleyenler 3 ay ila 1 yıl arasında cezalandırılır, ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır deniliyor. Üniversite açıklama yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi yönetimi Oda TV'de bu bilgileri yayımlamamın ardından üniversitenin internet adresinde basın duyurusu adı altında açıklama yaptı. Bilim üreten bir kurum tarafından yapılan açıklamanın bu kadar sıradan ve anlam kargaşası içerisinde olduğunu görmek açıkçası beni şaşırttı. Raporlarda belirtilen bölümlere yapılan itirazlar, eğitim ve öğretimde neden geri kaldığımızın anlatıldığı bölümleri destekler nitelikte. Üniversite yönetimi yaptığı basın açıklamasında yazımda belirttiğim hukuksuzlukları, bahse konu kiralamaları kabul ediyor. Kabul etmediyse bunları biz değil, bizden önceki yönetim yaptı diyor. Biz de sanki bu yapılan yağmayı yeni yönetim yapmış gibi göstermekle suçluyor. Konuyu hiç uzatmadan üniversitenin kabul ettiği ama aslında kabul etmediği, yalan haber yapmak ile suçladığı kısımları basın açıklaması metnini bölüm bölüm yazarak cevaplandıralım. İnternet üzerinden yayın yapan bir kuruluş tarafından üniversitemizin ve şu anda görevde bulunan yöneticilerimizin itibarını zedelemek amacıyla kasıtlı olarak haksız, asılsız ve eksik bilgi vermek suretiyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü yalan yanlış bir haber servis edilmiştir. Burada araya girip yukarıdaki bölümü cevaplandıralım. İnternet üzerinden yayın yapan kuruluş diye bahsedilen Türkiye'nin en çok okunan haber sitesi Oda TV. Zira sadece üniversitenin adından dolayı bile saygı göstereceğimiz tartışmasızdır. Yalan yanlış diye bahsedilen bilgilerin tamamı Sayıştay raporlarında mevcut. Şayet yazımda Sivas Postası adlı yerel medyada yer alan haberdeki üniversitenin taşınmazlarının peşkeş çekildiği vakfa ait şirketin hisselerin bir kısmının M. Sakar adlı kişiye devredildiği, bu kişinin şu andaki rektörün yeğeni olduğu iddialarını yazmış olsaydık o zaman haklıydılar. Ancak bilgilerin tamamı Sayıştay raporlarında somut olarak yer alıyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amaçlı yayında art niyetli ve tamamen maksatlı bu haberlerin sonuncusunda yine yanlış ve iftira dolu ifadelere yer verilmiştir. Sayıştay Cumhuriyet Üniversitesi'nin utandıran işlerini ortaya çıkardı başlıklı söz konusu haberde, üniversite içindeki bir binanın rektörlüğümüz tarafından düğün salonu olarak kiraya verildiği, ayrıca hazinenin üniversiteye tahsis ettiği bazı mekanlarının da usulsüz olarak işletmelere kiralandığı iddia edilmiştir. Daha da önemlisi bu işletmelerin 2016 yılından sonra kiraya verildiği algısı oluşturularak mevcut yönetimimiz kasıtlı olarak suçlanmaktadır. Bu iddia değil, bizatihi Sayıştay raporunun 9. sayfasında usulsüz kiralamaların 2018 tarihinde yapılan denetlemelerde de sürdüğü ve yasal gerekliliği tamamlanmamış bir binanın düğün ve balo salonu olarak vakfın web sitesinden satışlarının yapıldığı belirtiliyor. Sayıştay raporunun 9. sayfasındaki ilgili kısmı aynen aktarıyorum. Alt kiracılık uygulamasının bu örneklerle sınırlı kalmayacağı ve hızlı bir biçimde kiralık taşınmazların pek çoğu için uygulanacağı, 2018 yılı Mart ayı içerisinde yapılan fiili ve fiziki denetimler sırasında açık bir biçimde gözlemlenmiştir. Henüz yasal kiralama süreçleri hazırlanmamış, ancak fiiliyatta alt kiracılık yöntemiyle kiraya verildiği ve işletilmeye başladığı ifade edilen hastane içinde bulunan 3 adet taşınmaz, bu uygulamanın genişleyerek devam edeceğinin kanıtıdır. Yine yasal hiçbir gerekliliği tamamlanmamış üniversite içerisindeki bir bina, düğün ve balo salonu olarak işletmeye açılacak bir halde bulunmaktadır. Vakfın web sitesi incelendiğinde bu taşınmazın şirket tarafından kiraya verme işlemlerinin başlatıldığı açıkça görülmektedir. Görüldüğü üzere üniversitenin iddia ettiği gibi hukuksuzluklar 2016 yılında bizim dönemimizde böyle bir şey olmadı söylemini Sayıştay raporları yalanlıyor. Daha durum bitmedi. Yalan haber suçlamasıyla ve ben yapmadım, Miki yaptı demekle bu işten sıyrılamazlar. Üniversite yönetimi Sayıştay'a cevap veriyor. Evet evet, bu konu hakkında cevap veriyor. Diğer taraftan bahse konu Bolga'da uygulamada yürürlükteki mevzuata aykırı olarak hazine tarafından üniversiteye tahsis edilmiş taşınmazlar, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi gerekirken mevzuata aykırı bir biçimde vakfın şirketine bu amaçlar dışında amaçlarla kiralanmaktadır ifadesine yer verilmiştir. Oysa idare olarak vakfa kiralamalarda gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek madde 25. maddesi ve gerekse 2886 sayılı yasanın 51. maddesi ile 300 seri nolu milli emlak genel tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde eğitim, sağlık ve sosyal amaçlar gözetilerek işlemler gerçekleştirilmiştir. Bahse konu uygulamalarımızda mevzuata aykırı kiralamalar yapmaya yönelik herhangi bir niyetimiz söz konusu olmamıştır. Üniversite içinde düğün ve balo salonunun işletmesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır. Vakfın web sitesinde bu taşınmazın şirket tarafından kiraya verme işlemleriyle ilgili ilanının kaldırılması amacıyla gerekli bildirim yapılmıştır. 7. ayrımın sonu. Sayfa 73.